Ayrım 16.
Benim gözümse zekası ve cesaretiyle bütün yaşamı boyunca beni büyüleyen bal renkli bir kızın üzerine çakılmıştı. Bu kız abime aşıktı ve şahane kumrallığına çok yakışan gizemli hüznünü bazen hoyratlığa varan bir şakacılıkla örtmeye uğraşıp durdu bütün yaşamı boyunca. 15 yaşındayken birden o talihsiz olaya denk düşen yılda Meriç'in boyu durdu. O yaş için uzun sayılacak 1.65 santimde dondu kaldı. Sonra ben onu yakaladım ve geçtim. Yıllar sonra şiddetli üzüntünün büyüme hormonlarını etkilediğini bana anlatırken onun aslında hepimizin üzüldüğü o korkunç olaydan çok bunun sonucunda beni kaybedeceği korkusuna kapılarak sarsıldığını dehşet içinde kavrayacaktım. Bazen yanı başımızda yaşanan felaket veya mucizelere nasıl kör kalabildiğimiz sorusu kahrolası bir bilmece olarak asılı duruyor kafamın üstünde. Gözlerimin miyop olduğu o yıl ortaya çıktı ve 12 yaşımda birdenbire dört göz oluverdim. Yavaş yavaş yüzümü sarmaya başlayan ergenlik sivilcelerim ve yaşıma göre ufak tefek çelimsiz bedenim derken bir de gözlük çıkmıştı başıma. Yetişkin bir erkek olduğumda da varlığımla fark edilecek kızların dönüp çapkın çapkın bakacağı bir erkek olamadım hiçbir zaman. Annem hiç hoşlanmasa da benim kuşağımın köylü, kentli veya gecekondulu her inançtan kızları beğendikleri erkeklere artık baygın baygın değil çapkın çapkın bakıyorlardı. Yakışıklılık konusu arasın tekelindeydi. Herhangi bir yere adım atar atmaz yakışıklılığı ve erkeksi varlığı hemen fark edilir, adeta ortamın atmosferi değişirdi. İstisnasız bütün kızlar mutlaka abime dönüp dönüp bakarlardı. O ise bütün çekici insanlar gibi artık buna alışmıştı. Üstüne üstlük kibirsiz ve sakin davranışlarıyla kızları iyice baştan çıkarırdı. Asla çapkın bir delikanlı olmadı Aras. O ta en başından beri adaya sevdalanmıştı. Adanın eşi güç bulunur renkli kişiliği ve güçlü karakterine vurgundu abim. Kimsenin görmediğini sandığı kaçamak anlarda adanın ela gözlerine bakışlarını nasıl unutabilirim? Onun adaya verdiği değer bir erkeğin bir kadına ne kadar çok aşık olabileceğinin uç örneklerinden birisi olmuştur benim gözümde. Tabii benimkinden sonra. O da şair miymiş peki? Kim? Karısı mı? Evlendikten sonra ilk kez karısıyla birlikte köşke gelecek olan şair dayıyı neredeyse bir yıldır görmemiştik. Hayır, karısı moda ressamıymış. Moda ressamı mı? Hoppala, bula bula ne tuhaf bir meslek kadını bulmuştu şair dayı böyle. Aslında stilist, tasarımcı falan diyorlar ama ben bu meslek için moda ressamı diye bir ad uydurdum. Hem daha Türkçe hem de acayip havalı diyerek omuzlarını silkti ada. Konuşan hep olduğu gibi ikimizdik. Meriç inanılmaz titizliğiyle sanki bilgisayar yazıcısından çıkmış kadar düzgün ev ödevleri hazırlıyordu. Aras da o sırada adanın yeni abone olduğu Amerikan Coğrafya Dergisi National Geography'nin şahane fotoğraflarına göz atıyordu. İkisinin de kulağı bizdeydi. Nefis bir sarışınmış, annemler tanışmışlar. Benim anlamadığım, bizi nefis bir sarışın uğruna terk eden şair Doğan Gökay'a kızcağı ve o kadını kıskanacağı yerde olup bitenden adeta heyecanlanan adanın tutumuydu. ''Artık buraya eskisi kadar sık gelmez.'' dedi. Gizlemeye hiç gerek duymadığı bir sevinçli Aras. ''Eyvah!'' diye düşündüm. ''Şimdi fırtına kopacak.'' ''Gelir!'' dedi ada. Nihayet ondan beklediğim sert tepkiyi vererek. ''Dayım köşke yine sık sık gelecek. Karısıyla tabii.'' Sesinde bunun aksine asla katlanamayacağını belli eden sinirli titreşimler vardı. Aras, onun şair dayısıyla arasında kimsenin giremeyeceği o özel alana burnunu soktuğunu anlayıp hemen geri çekildi. Fırtına kopmadı. Şair Doğan Gökay ve Ada Mercan, ben bildim bileli inanılmaz güzellikte bir dayı yiyen ilişkisi yaşadılar ve mucizevi biçimde bunu hala korurlar. Yıllar geçip biri yaşlanmaya, öbür olgunlaşmaya başladığında ilerleme hızlarını bozmayan iki ayrı araba gibi hala yan yana yola devam etme şansını sürdürdüler. Bu tesadüfen yakalanmış bir şans değildi. O ikisi algılamaları, entelektüel kapasiteleri, kıvrak zekaları, yaşama bakışlarındaki incelikleri ve kendilerine bile çaktırmaktan arkasına sakladıkları mizah anlayışları bakımından birbirine çok benzeyen, bilinçleri sürekli teyakkuzda yaşayan insanlardır. Bana sorarsanız ada ne annesine ne de babasına benzer. Onun kişiliği tamamen dayısının genlerinden kodlanmıştır. Kız halaya, oğlan dayıya çeker diye sananların tam tersine ada tıpatıp dayısının kızıydı. Dediği gibi de oldu. Şair dayı yine eskisi gibi sık sık köşke geldi. Bize döndü. Hiç değişmemişti. Demek evlilik sandığım kadar öcü değildi acaba. Yüzünde her an bir hınzırlığa hazır bekleyen bilge gülümsemesi, camları biraz daha kalınlaşmış gözlüğünden taşan zeki bakışları, ince fitilli kadife pantolonu, tweed ceketiyle yine aynı şair dayıydı. Karısı gerçekten güzeldi, gençti ve şaire sırılsıklam hayrandı. Bunu her yaştan hepimiz görebiliyorduk. Korktuğumuz gibi şair dayıyı tek eline almamış, aksine köşke geçerken tek başına uğramış gibi bağımsız ve rahat davranan, fakat bizlerle dost olmak için de kılını kıpırdatmayan biriydi o. Değişik bir kadındı. Çevresindeki hemen her şeye karşı kayıtsızlığa varan bir ilgisizliği vardı. Beni en çok rahatsız eden adıydı. Daha önce ve sonra hiç duymadığım, bende huzursuz çağrışımlar uyandıran bir adı vardı. Ön yargılarımdan kurtulmak için verdiğim savaş öbür insanlaşma çabalarım kadar çetin geçmiştedir. Ama şair Doğan Gökay'ın karısının adıyla ilgili ön yargı sorunumu bir türlü çözememişimdir. Tanrım, insan adları ne kadar önemli. Beğendin mi karısını diye fısıldadı kulağıma da. Bilmem, güzel galiba. Aman Mabel, onu sormadım. Tabii ki çok güzel. Ben senin fikrini merak ediyorum. Adını sevmedim. Çok çirkin adı var. Olur mu hiç akıllım? Bir kere onun adı yanardağ anlamına geliyor. Hem sonra koskoca dünyada tek bir tane var o addan. Düşünsene, tek bir tane. O da dayımın karısı. Adı Bürkan'dı. Hepiniz ne kadar da büyümüşsünüz böyle demişti şair dayı sevinçle ünleyerek. Bir yıl çocuklar için ne kadar uzun, yetişkinler için ne kadar kısa bir süredir. Mutluydu. Gözlerinde her zamankinden farklı ışıklar çakıyordu. Paris çok değişmiş. O devrimci, o dik başlı hava solunmuyor sokaklarda Paris'in artık demişti. Üzüldüğünü belli etmeyen ama önemli bir gerçeği aydınlatan sorumluluk sahibi bir sesle. Ben gemi mühendisi olmaya karar verdim dedi patadınak Aras. Artık büyüdüğünü hiç uzatmadan dosdoğru anlatmak istemişti anlaşılan. Sesinde kafa tutan ve asla şair dayının kanatlarına gereksinmediğini ilan eden genç bir adamın kararlı fakat hala toy çığlıkları. Ne diyorsun diye sevinçle ona döndü şair dayı. Belki aralarında bir ilişki kurulur ümidinde olmalıydı. Pek yerinde bir karar. Gemi inşaat mühendisliği geleceği parlak bir meslek ve sana da pek uygun Aras. Aras yanıt vermedi. Aralarındaki iletişim bu kadardı ve Aras için birkaç haftalığına yeterdi. Öbür meslekler belli oldu mu bakalım diyerek bize döndü şair dayı. Valla ben sosyal konularla ilgiliyim Doğan dayı dedi bilmiş bir sesle ada. Bilmez miyim diye güldü dayısı. O nedenle toplum bilimci veya insan psikoloğu falan olurum sanıyorum. Gülmemeye çabalayarak başını salladı şair Doğan Gökay. Ben dedim atılarak, ben büyüyünce şair olabilirim. Sen bir harikasın Tuna ama biliyor musun ki şair olmanın okulu yoktur. Daha iyi ya, okula gitmeyi kim sever dedim sırıtarak. Ben çok seviyorum dedi zor duyulan bir sesle Meliç. Okulda kendimi çok mutlu hissediyorum. Derin bir sessizlik oldu. Henüz hepimiz çocuktuk ama Meriç'in ne demek istediğini anlayacak kadar da büyümüştük. Baban da okullarına hep severek devam etmiştir Meriç. Oysa Pervin halan ve ben pek okulluk tipler değildik dedi Doğan Gökay durumu kurtarmak için yaramaz bir ses yakalayarak. Ertesi yıl halasını ikna eden Meriç Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yatılı olarak kaydoldu. Onu ancak hafta sonları görebiliyorduk. Yokluğunu çok hissettik mi bilmiyorum. Söyle bakalım Ciddi Hanım, sen ne olacaksın büyüyünce? Ben doktor olmayı düşünüyorum ama annemle babamla konuşmam gerekir tabii, dedi Meriç çekingen bir sesle. Yalan söylediğini hepimiz biliyorduk. Annesi yine tedavi için hastanede yatıyordu. Babası aylardır uğramıyordu. Elbette prensesim, en doğrusunu sen yapıyorsun. Ben bu yaşta bile senin kadar akıllı olamıyorum. Sen bizim sülalenin haylaz yanına çekmemişsin çok şükür, dedi. Gerçekten de Meriç çok başarılı, inanılmaz disiplinli bir öğrencilik yaşamı sürdürdü. Girdiği okullardan daima derecelerle mezun oldu. Onun kadar başarılı olan Aras'ın önder kişiliğinin aksine Meriç hep sessiz ve derinden gitti. O gün hepimiz salondan çıktıktan sonra adanın bir punduna getirip dayısına sülalenin en özel çocuğu olduğunu doğrulattığına adım gibi eminim. Ada sevdiği kişilerin en önemlisi olmazsa yaşayamayan insanlardandır. Bu birkaç sevdiği kişi dışındakilerse ona vız gelir, tırıs gider. Durun dağılmayın hemen, size bir sürprizim var bugün dedi şair Doğan Gökay. Sanırım kuzguncuğu ince ince kemiren kuru arazilerin yoğun olduğu bir kış günüydü. Döndüğümüzde yine hafta sonunda köşkte toplanmıştık. Sürpriz mi diye sevinçle haykırdı ada. Sürprizlere bayılırım. Bugün buraya bir dostum gelecek ve bize çok özel bir gösteri sunacak. Jonglör mü gelecek şair dayı diye atıldım. Hayır çocuklar, jonglör değil, bu akşam buraya gelecek arkadaşım bir hayali. Bir hayali mi? O akşam köşke hayali İsmail adında ince, uzun, hüzne çalan, ciddiyetiyle bize hiçbir ipucu vermeyen orta yaşlı, tabi o vakit bize göre yaşlı bir adam geldi. Şair dayının karısı onunla kara göz ve hacivat kostümlerinin modernleştirilerek nasıl geliştirileceği konusunda uzun uzun konuştu. Bürkan'ın giysileri bildiğimiz kadın giysilerinden hep çok farklıydı. Beni biraz ürkütür, onun uzaylı olduğunu düşündürürdü. Aman Mabel'cim, sen çok hayalperestsin yani. Bu uzaylı hayallerin de hiç orijinal değil. Bak bu bürkan var ya, işte o hot kotör giyiniyor. Uzaylılarsa çıplak gezer akıllım. Adanın yorumları ve bilgiçliğinden bir tek ben hoşlanıyordum galiba. Hot kotör mü giyiniyor o? Aman tanrım ne korkunç. Çocukluk yıllarımız kara göz ve hacivat eğlencelerine denk düşmemişti. Biz daha çok televizyon ve sinema kuşağıydık. Şimdiki gibi Türkiye'nin onlarca yerli, renkli kanalı ve uydu aracılığıyla onlarca yabancı kanalı yoktu. Ama ilk televizyon kuşağı bizdik. Bizim çocukluğumuzda gölge oyunu, kara göz ve hacivat oyunu için gereken atmosfer çoktan bozulmuştu. Mürekkep yalamak, kitap kurdu olmak, kültürlü aileden gelmek kavramlarının yerini, test çözmek, boş vakitlerinde kitap okumak ve zengin olmak almıştı bile. Gölgeler çoktan gizemini yitirmişti 1970'lerde. Annemlerin kuşağı için şahane çocuk eğlencesi olan kara gözlü hacivat bizler için artık sıkıcıydı, yavaştı, bayattı. Esprileri ve hızı bizim dünyamıza uymuyordu. Yalnızca folklorik bir öğe olarak kalmıştı arkamızda. Ama o gece başkaydı. O gece hepimiz kara göz gösterisinden zevk aldık. Hatta kahkahalarla güldük, eğlendik. O gece köşkte şair Doğan Gökay ve dostları için özel olarak kurulan sahnede gerçek deve derisinden yapılmış kara göz takımıyla hayali İsmail ömür boyu unutamayacağım kadar güzel bir gösteri sundu. Esprileri güncel, dili yalın ve kıvraktı. Köşkte bazı hafta sonu akşamları şair Doğan Gökay'ı ziyarete gelen konuklar olurdu. Bunların tanınmış yazar, şair, müzisyen ve ressamlar olduklarını fısıldardı ada gururla bana. Aralarında filmlerden tanıdığım bazı aktörler ve aktrislere rastladığımda heyecanla anneme koşar olanları anlatırdım. Annem özellikle kadın yıldızları defalarca anlatırdı bana. Arasa bu konuda soru sorulmazdı çünkü o yıldızlarla ilgilenmezdi. Bu konuklar bizim kuzguncuklulara hiç mi hiç benzemezlerdi. Erkeklerin bazıları askılı pantolonlar, papyon kravatlarla dolaşan, keçi sakallı veya tuhaf saç modelli adamlardı. Kadınlar daha da tuhaftı. Bir kere kadınların çoğunun saçı erkeklerinkinden bile kısaydı. Giysileri ise ya kışın bile kolları, omuzları açık elbiseli olanlar ya da pantolondan başka bir şey giymeyenler olmak üzere iki çeşitti. İçlerinden saçları patlıcan renkli ve en kısa olanı hep pipo içerdi. Onu hiç sevmezdim çünkü piposunun tütünü üstüme siner, yıkandıktan sonra bile çıkmazdı. Böyle kalabalık konuklu gecelerde özellikle Süreyya Mercan mahalleliği rahatsız etmemeye çok özen gösterirdi. Kuzguncuklular arasında bu avantgard sanatçı topluluğunun ziyaretlerinden haz etmeyenler olduğunu ama mahallede Süreyya Mercan'a duyulan sevgi nedeniyle bu konuda hoşgörü gösterildiğini yıllar sonra annemden öğrenecektim. Birkaç yıl önce, belki daha geçen yıldı, resmi tarihin satır aralarında hukkabazlık yaparak asıl tarihimizi öğrenmeye çabalamanın güçlüğünü anlatan adaya dönüp, ''Bak çocuğum, bazen sembollerden faydalanmayı hatırlamalıyız. Karagöz, Osmanlı'yı bize en iyi anlatan semboller taşır. Bunun 1850'lere uzanan yazılı metinlerle de desteklendiği görülür.'' demişti şair Doğan Gökay. Anadolu, Laz, Kastamonulu, Kayserili, Karamanlı, İyinli, Harputlu, Kürt, Baba Himmet tiplemelerinin arkasında gerçek yatmaktadır çocuklar. Bunları okumayı öğrenirseniz şifreleri daha kolay çözersiniz. Deve derisinden yapılmış her biri sanat eseri kuklalarıyla biz çocuklara bu tipleri tanıtan Hayali İsmail müthiş heyecanlıydı. Çelebi, Tiryaki, Bebe Ruhi bunlar İstanbullu tiplerdi. Gayrimüslimlere gelince Ermeni, Yahudi, Rum diye anılır onlar Karagöz'de. Agop, Nesimi, Kirkor'da diyenler olur. Bir de Anadolu dışından tipler vardır çocuklar. İşine burnunu sokuyorum, kusura bakma Hayali. Estağfurullah hocam, sizin engin bilginizden yararlanırız ancak. Acem, Arap, Arnavut diye saydı şair dayı. Hayali İsmail'in ona neden hocam dediğini anlayamamıştım. Jonglörlük dışında şairlerin Karagöz öğretmenliği yapmak gibi bir işleri de mi vardı da ben bilmiyordum. Kabadayı tiplemelerini unutmayın ha. Ayıp olur delikanlılara sonra icabında değil mi ama dedi Balıkçı Osman filmlerindeki sesiyle Süreyya Mercan. Sıcakkanlı, alçak gönüllü, keyif ehli, dünya tatlısı bir insandı Süreyya Mercan. Onun da şiir yazdığını ve bunları kayınbiraderi Doğan Gökay'a okuduğunu ada bana fısıldamıştı. Daha sonra Süreyya Mercan'ın bazı şiirleri genç Türk sanat müziği bestecilerine ilham verdi. Çok ünlenen birkaç şarkıda adanın babasının şiirleri okunmaktadır hala. Babam keyif için içiyor. Meriç'in annesi gibi alkolik değil demişti ada sinirli bir sesle. Ama hep içerdi Süreyya Mercan. Lıkır lıkır değil ama elinde bir rakı bardağı, içinde buzları şıkırdayan anason kokulu beyaz sıvıyla dolaşırdı köşkte olduğu zamanlar. Salonun her yanında Cihan teyzenin sık sık doldurduğu sarı leblebi, tuzlu fıstık ve badem dolu tahta çanaklar olurdu. Tuzsuz Deli Bekir, Külhan Bey'i, Efe, Zeybek, Matiz, sonra İmam, Tabla, Büyücü, Cazuhan, Cin ve Canavar diye gururla ekledi Hayali İsmail. Bu karakterleri tek tek kuklalarla tanıtarak. Köçek, Çengi, Hokkabaz, Kantocu da farklı etnik grupların temsilcisidir aslında. İşte Osmanlı'nın dehası azizim diye ayağa fırladı Süreyya Mercan, rakının iyice coşturduğu feci heyecanlı bir sesle. Tıpkı bir mozaik bulmaca gibi farklı parçaları ustalıkla yan yana koyup resmi tamamlıyorlardı. Puzzle yani diyerek söze karıştı ada. Nihayet ona da söz hakkı doğduğu için sevinmişti. Şu puzzle kelimesine artık Türkçe bir karşılık bulun, ayıp oluyor elin kelimelerini hırsızlamak ama diye güldü dayısı. Yahu Birleşmiş Milletler gibiymiş bizim Karagöz oyunu da canım. Hay gözünü sevdiğim memleketi be. Şimdi bir Kürdili Hicazkar dinlenmez mi berakının yanında beyaz peynirle? Hayatım içme sen artık diye o zarif sesiyle uyardı kocasını Pervin Gökay. Son, bak inan olsun bu son sevgilim, güzel karım benim diyerek kolunu onun beline doladı Süreyya Mercan. Artistlerin evli kalamayacağını söylerler ama aman nazar değmesin, bak Pervin Gökay'la Süreyya Mercan maşallah hala yeni aşıklar gibi, aman Allah bozmasın muhabbetlerini diyerek hülyalı gözlerini babamın üstüne dikerdi zaman zaman annem. Eli ayağına dolaşan babam böyle durumlarda iyice çekingenleşir, sanki orada yokmuş gibi davranırdı. Zavallı annem monoloğunu iç çekişler arasında sürdürmeye alışmıştı. Baksana Süreyya Mercan'ı kötü durumda gören falan yok. Eh Pervin Gökay da zaten asil kadın. Ah ah, görgü başka şey tabii. Aile görgüsü almış insanlar başka oluyor. Hangisine acıyacağımı şaşırırdım. Annemin tutkulu hayalleri ve düş kırıklığı dolu inlemeleri arasından kaçıp terzi dükkanına sığınan babama mı yoksa ondan kapasitesi dışında şeyler bekleyen anneme mi? İçimizde en akıllı olan Aras'tı. O hemen odamıza çekilir, ya maket yapar ya bilim teknik dergileri okur ya da uçak ve gemi resimleri çizerdi. Eğer ders çalışmıyorsa tabii. Aras asla annemle babam arasındaki bir konuya karışmaz, kendini dışarıda tutmasını bilirdi. Ben hep yufka yürekli ve kendi başına çorap ören biri oldum ama hep. Kendimden nefret etsem de gider, sorunu bulur ve bir güzel bulaşırım içine. Başka deyişle belayı hemen çekerim üstüme. Fakat dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim beyler diye söze karıştı pipolu kadın ressam. Her şey öyle sandığınız gibi günlük güneşlik değildi o resimde. Gölgeler hatta çok koyu renkler vardı. Karagöz oyununun içinde şakayla karışsa da zaman zaman azınlıklarla alay edildiğini, aşağılandığını hepimiz biliriz. Bu çok doğal diye söze karıştı aktör Süreyya Mercan. İşin doğasında bu karşıtlık var. Benim şair kayınbiraderimin deyimiyle diyalektik bu durum yani. Anlatabiliyor muyum acaba? hayatım hani içmeyecektin ama. Sanıyorum önemli bir noktayı atlıyorsunuz burada diyerek herkesi dinlemeye teşvik eden sesiyle konuştu şair Doğan Gökay. Türklerin askerlikteki ve savaşmaktaki dehası, Osmanlı'da devlet kurma ve bunu koskoca bir imparatorluk olarak çok uzun bir zaman devam ettirebilme başarısı küçümsenmemeli. Ve zamanın konjonktürü içinde takdir edilmelidir. Aferin benim aslan kayınbiraderime, son kadehimi onun için kaldırıyorum. Sevgilim bak vallahi son, billahi son bir tanem, üzüm gözlü nazlı karım. İkinci husus Anadolu Müslümanlığı dediğimiz bugün memleketin geneline hakim ve geleneklerimize uygun olan din kültürünü bize Osmanlıların kazandırmış olmasıdır. Müslümanlığın çağdaş uygulanışı da Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'si eninde sonunda mutlaka kazanacaktır. Göstermelik kalktı, hacivat bir semayı okuyarak perdeye indi. Hay hay hak diye seslendi. Yar bana bir eğlence gerek, aman bana bir eğlence gerek. Ve Karagöz perdeye indi. Vay Karagözüm, demek okula başladınız iki gözüm. Mürekkep yaladınız, kağıt paraladınız var canım. Yazı çıkarabilir misiniz? Mürekkep de yaladım, kağıt da paraladım. Yazı çıkarması bir şey mi? Gel haddin varsa kışı çıkar. Evde ne odun ne kömür var. Kese de para hak getire. Eve dönerken kulağımda en çok kalan tekerleme. Ey hay ühak, yıktım perdeyi eyledim viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Efendim her nice dilimiz sürçtüyse affola olmuştu. Aşkın kaç çeşidi var? Bakışlarını kaldır ama bakma bana. Ingeborg Bachmann. Acı verir dedi. Aşkın her çeşidi acı verir. Sustu. Bekledim. Bekledik karşılıklı. Sabrımı ölçüyor olmalıydı. Uzun bir süre sonra dudakları kıpırdadı. Diyor Doğan dayım. Gözlerinin kumrallığında ince kum taneleri gibi beliren ela renkler içimi ışıldatmaya yetiyordu. Bu bakışlarından fışkıran yaşama sevincinin altında saklı hüznü benden başka gören var mıydı bilmiyorum. Ama şair Doğan Gökay'dan fena halde kuşkulanıyordum. Ona sorarsan, ada öyle diyorsa sormamam ne mümkün. Ona sorarsan çocukluklarından beri tanışan fakat bir türlü iyi geçinemeyen, sürekli birbirlerini iğneleyerek yaşamış iki erkek arasındaki ilişki de bir çeşit aşkmış. Biraz kafam karışmıştı ama hem şair dayısı hem de kumral ada bunu yapmaya bayılmaz mıydı zaten? Yıllarca birbirlerini çekemeyen bu iki arkadaş sonunda yaşlanıp emekli olmuş iki aksi ihtiyara dönüşürler. Ve doğal olarak içlerinden biri daha önce ölür. İşte o zaman geride kalan sataşacak birinin yokluğunu çekmeye başlar. Yokluğunu çektiği kişi öyle biridir ki çocukluğundan beri tanışmakta, birbirlerini iyi ve kötü yönleriyle çok iyi tanımakta, aynı zamanda bütün domuzluk, itlik ve keçiliklerinin ardında aslında gizli gizli birbirlerini kollamaktadırlar. Bunlar kadar önemli olan bir başka noktada bütün bu çocuksu itiş kakışa rağmen öbürünün hep orada olduğunu bilmek güvencesidir.